bis Märzene gittig, ilk defa, konja, konja dann getstig, Antioch, Antioch dann getstig, yani, Antakia, Kappadokia dann getstig, Chokuzeldi, Hepsi Arabaila, Beshgun Ichinde, Ozaman Kave Ich Memlasem. An Jossenes Artik, der mir. Dun Geri Geldik, wei Ben Vase Jasdem. Kende mi Hazar Ledem. Wei Chok Kave Ichdem. Sade Kave ist Seviorem. Sis? Sütlu Seviorem Hussenes? Jo, Olamaz. Ona Bishe Eklena Mez. Chunku Kave Guzel. Mukemel. Bishe Eklersen Dusher. Ja, Okada I Deil. Ben oile dishinirum. Ve benje elchi Pavlos. Pavlos bunu anladu. Benje. Yani ben tasasa gittim. Uçkun sonra. Kave içtim sade. Çok güzeldi. Galiba Pavlos boile içti. Çünkü biliyordu ki Pavlos. Bunu biliyormuş ki. Mükemmel bir şey varsa. Ve ona bir şey ekleme çalışır. Bozulur. Bazı şeyleri bir şey eklenemez. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Tamam, güzel. Çünkü ana noktam bu. Ah. İyiyim. Ya. Gerekmiyor. Teşekkür ederim. O zaman... Bu düşünce ile başlamak istiyorum. Yeni bir serimiz var. Kolosliler. Ve Julie, benim yani her şeyim çaldı. Yani bravo sana. Bildin mi? Wow. Well, bravo sana. O parçası okuyacağız hep birlikte birazdan sonra. Ama önümüzdeki 6 hafta boyunca Pavlos'un Kolosalilere yazdığı mektuba bakacağız birlikte. Yani gerçekten gelecek hafta çok şanslıyız. Vahan abi Kut'tan geliyor. O bu serisinde bir vaaz vermeyecek. Başka bir konudan paylaşacak. Ama biz 6 hafta boyunca Kolosalilere bakacağız ve göreceğiz ki İsa Mesih her şeyi değiştiriyor. Her şey. Dünyadaki her şey. Hayatımızdaki her şey. Liderlik konusunda her şey. Yani iş yerlerindeki her şey değiştiriyor. Hamdolsun. Ama bundan bahsetmeden önce bu mektubun nereden ve neden Kolosalilere gönderildiği anlatmak istiyorum. Bir slide var. Güzel. Pavlos. İsa cennete geri gittikten sonra, 30 sene sonra, elçi Pavlos Roma'daki hapishanedeydi. Ve müjdelemek için gözaltına alınmıştı. Ama onun durumu çok kötü değildi. Böyleydi. Yani Romalılar ona saygı gösterdi. Onun Romalı vatandaşlığına göre. Ve kendi evinde göz hapsindeydi. Yani kiraladığı bir ev. Mektuplarla onun kurduğu kiliseleriyle iletişime geçti. Arkadaşları onunla kaldı. Mesela Timoteus, bu yazan kişi Timoteus, zincirli bir adam, Pavlos. Ve tüm kiliselerden ziyaretçiler haber ile getirip gitti. O zaman onun durumu çok kötü değildi. Ve Epafras, Pavlos ve Epafras. Epafras isminde biri, bu ziyaretçilerden biriydi. Epafras daha önce Pavlos ile hizmet etti. Ve Epafras'ın memleketi Kolose'ydi. Yani bir harita göstereceğim. Kolose nerede? Tabii ki Türkiye'de. Her şey, her yer Türkiye'de. Kolose burada. Yani Antalya, İzmir arasında. Ama oraya giderseniz, bakarsanız maalesef, gelecek slide, şimdi ise yok. Biz oraya gittik son sene 15 tatilinde arabayla oraya gittik. Bu çocuklarım yani Kolose'deydi. Tek kalan bir şey büyük bir tepedir. Ve o tepe çok büyük olduğu için anlayabilirsiniz ki o kent büyüktü. Biz geçen bir çoban bizimle konuştu ve bize gösterdi büyük bir tiyatro yeri vardı şeklinden anlayabildik. Ve biz gezdik, dolaştık. Wow, bu kent nasıldı? Çok büyükmüş bir kent. Tamam. Çocuklarımı daha sonra görebilirsiniz. Epafras kendi memleketinde, bu büyük kent içinde bir kilise kurmuştu. Pavlus oraya hiç gitmedi. Ama Epafras onun takımında biri olduğu için Pavlus Kolose'deki kiliseyi kendine ait kiliselerden biri saydı. Onlara dua etti, onlarla ilgilendi. Ve Pavlus göz altındayken bir gün onun dostu olan Epafras Kolose'den gelip onunla konuştu. Koloselilerin iyi olduğunu bildirdi. Koloselilerin imanın büyük ve güçlü olduğunu anlattı. Hamdolsun. Onların herkesi sevdiğini söyledi. Epafras Pavlus'a Kolosililerin arasında kutsal ruhun meyvelerinin ortaya çıktığını anlattı. Wow, güzel bir kilise. Ama aynı zamanda her şeyin iyi olmadığını da anlattı. Son dönemde bu kilisede birkaç yanlışları göstermeye başladı. Tanrı'nın yaptıklarını İsa aracılığıyla kurtuluş için ve Tanrı'ya hoşnut etmek için yeterince olmadığını öğretenler vardı. Lütfun eksik kaldığını öğretenler vardı. Yasa aracılığıyla kurtulabileceğimizi öğretenler. Kolosalileri saptırmaya gelmişlerdi. Yani ise yeterli değil. Biraz daha lazım. Birkaç gereken şey gerekiyor. Her zaman bu yalancılar ise yeterli değil. Ona bir şey eklememiz lazım diye yalan söylediler. Bu yüzden Pavlus ve Epafras ve Pavlus'un evinde bulunanlar birlikte dua etmeye başladılar. Pavlus ve diğerleri Kolosililere Rab İsa'nın kim olduğunu ve İsa'nın neler yaptığını anlamaları için dua ettiler. Binlerce, milyonlarca yalanlar olsa da tek bir gerçek vardır. Ve o tek gerçeği tutarsak hiçbir yalan bizi sarsamaz. İsa yol, gerçek ve yaşamdır. Söyledik değil mi? İsa yeterlidir. Ona hiçbir şey eklenemez. Ve dua ettikten sonra Pavlus bir mektubu yazmaya tercih etti. Amacı neydi? Kolosalileri teşvik etmek istedi ve korumak istedi. Nasıl yapacaktı? Bir mektupla tekrar onlara Rab İsa'ya gösterip yeniden tanıtacaktı. İsa ortada kalsın. O zaman Epafras Kolose'ye geri gitmediği için Pavlus diğer iki kişiye yazıldığı mektubu verdi. Biri Onesimos, Koloseli biri ve Koloselilerin kilisenin liderlerinden birinden kaçan bir köleydi. Onesimos. Ve Onesimos o lidere geri gönderiliyor. Ve onun hakkında daha sonra duyacağız. Yani 5 hafta sonra duyacağız. Diğer biri Tihikos. Biraz daha olgun biriymiş. Onesimus ile gidecek. Yani onu yani gerçekten izleyecek. Kaçmamak için. O zaman yürüyerek gittiler Roma'dan Kolose'ye. Ve Google amcaya sordum. Ne kadar, nasıl gidecekler yürüyerek? Ve Google amca bana söyledi. Yaklaşık 2000 kilometre bir yolculuk. En hızlı bir şekilde gidersen ve yani iki gemi ile gidersen 3 haftalık bir yolculukmuş. Uzun yani. Ama gittiler birlikte. Ve gidince hemen kiliseyi topladılar. Kolose'deki kilise nasıl bir kiliseydi oldu acaba? Yani gerçekten bize benziyordu. Kolose önemli ve büyük bir kent olduğu için oradakiler yaşamın her seviyesinden geldiler. Yabancılar ve yereller bir imanla aile olarak birlikte yaşadılar. Kilise olarak iyi temelleri vardı. Hemen İsa'ya iman etmişler. Onu tutarlar. Müjdeyi duyup severek kabul ettiler. Birbirlerini sevdiler. Hristiyan hayatı, kozmopolit ve dünyevi bir şehirde yaşam mücadelesi verdiler. Bizim gibi. O zamanlarda bir fotoğraf çekilseydi, o Kolose'deki kilise buna benzeyebilirdi. Ya, yok. Ona benzeyebilirdi. Ya, kişiler bizim gibi. O zaman da, Tihikos ve Onesimos kilisenin önünde ayağa kalktılar. Ben sizin önünüzde kalktığım gibi ve okumaya başladılar. Kolosililer 1, ayet 1. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteus'ten Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve güvenilir kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun. Wow! Pavlus selam söylerse gerçek bir selam söylüyor. Yani evet ben merhaba demek istersem merhaba diyorum. Pavlus merhaba demek isterse yani uzun uzun derin ve zengin bir ilahiyeti dersi veriyor. İki cümlede. Merhaba, selam. Mesih İsa'nın var olduğunu ve yaptıklarını göre elçi olan ben Pavlus diyerek kendini anlatıyor. Mesih İsa'nın var olduğunu ve yaptıklarını göre sizlerin de güvenilir kardeş olduğunuzu Kolosalilerin durumunu anlatıyor. O tüm mektubunda bu selam üzerindeki konuları anlatıyor. Bir şey size göstermek istiyorum. Bu bir word cloud. Yani Kolosililerin mektubu tümü aldım, bir yazılım programında koydum ve ne yaptı? Her kelime saydı. Kaç defa kullanıldığını saydı. Ve daha kullanılır kelimeler daha büyük ve daha kara. Daha az kullanılan kelimeler daha küçük ve zayıf görünüyor. Bu mektubun ana konu neydi? Mesih, Tanrı. Yani başka kelimelerden 3 katlı daha kullanıldı bu kelimeler. Temel Mesih, temel Tanrı ve bunlar birdir. Hamdolsun. Yani her hayatımızın her şeyi dokunacak. Her şeyden bahsedecek. İş kalplerimiz, ailelerimiz, evlendiğimizi, köleler, peygamberler, melekler, bunlardan bahsedecek ama hepsinin temeli Mesih Tanrı. Böyle devam edecek. Bu mektupta Pavlus şükrederek, uyararak, yalvararak, öğreterek, dua ederek konuşacak. Ama her söylediğinin temelinin İsa Mesih olduğunu bildirmektedir. İlk önce Pavlus Kolosalilere onların güzel takdire layık işlerinden bahseder. Okuyacağız. Sizler için dua ederken Tanrı'ya Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini geleceğin bildirisinden size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri, aranızda olduğu gibi bütün dünyada da meyve vermekte yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Yani ilk pasajda Pavlus iyi yapıyorsunuz diyor. İmanınız var, bravo. Sevginiz var diyor. Bu meyve için şükrediyorum. Ama sizin meyvesinin mi? Hayır. Müjdenin meyvesi ve müjde Tanrı'nın lütfu olduğu için geldi. Bu yüzden Pavlus Kolosalilere şükretmiyor. Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyor. Temeli o. Hayatımızdaki her iyiliğimizin ve doğruluğumuzun temeli İsa'dır. Ona hiçbir şey eklenemez. Ve sade İsa istiyorum. Pavlus devam ederek Kolosalilerin en büyük ihtiyaçlarını söylüyor. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi sağlamasını dilemekten geri kalmadık. Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'ya tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün gücünle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. O, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. Julie daha önce okuduğu gibi. Ve bu pasaja dikkatle bakarsak anlıyoruz ki bizlerin birkaç şey yapması gerekiyor. Gösterecek. Bizim Rab'be yaraşır biçimde yaşamamızı gerekiyor. Onu okuyabilir misiniz? Bravo size. Evet, onu her yönden hoşnut etmemiz gerekiyor. İyi işler yapmamız gerekiyor. Katlanmamız ve sabretmemiz gerekiyor. Ayrıca bizim Baba'ya şükretmemiz gerekiyor. Aha diyorsunuz. Aha sizi yakaladık. Bir şey ekledin. Bunları ekledin. Evet, işle yapmamızı gerekiyor diyorsunuz. Yok diyorum. İsa'ya hiçbir şey eklenemez. Daha dikkatle bakalım. Pavlus aynı zamanda nasıl yapabileceğimizi de belirtiyor. Bu şeyleri yapmak için üç ana konuya ihtiyacımız olduğuna da söylüyor. Bilgelik. Bilgeliğe ihtiyacımız var. Kudret. Kudrete ihtiyacımız var. Sevinç. Sevince ihtiyacımız var. Ama o zaman bize mi bağlı? Hristiyan hayatının temeli bizim bilgeliğimiz mi? Bizim gücümüze mi bağlı? Ne kadar sevinçli hissediyorsak o kadar iyi bir Hristiyan mı oluyoruz? Hayır. Pavlus Rab'be dua ediyor. Çünkü bu üç ihtiyaca Rab'be bağlıdır. İsa Mesih. Bilgeliğimiz ruhsal anlayışla geliyor. Kutsal ruhdan gelir. Dayanma gücü kimin? Rab'in gücüdür. Sevinç nerede geliyor? Nereden? Bizim işitaki mirasımız olduğu için sevincimiz var. Ve kim mirasımızı kazandı? Evet, Rabbi İsa Mesih. Hepsi onda. Mesih tek kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. Her yaptıklarımız, her görünen şeyler, görünmeyen niteliklerimize bağlıdır. Ve bu görünmeyen niteliklerin kökü Rab İsa'nın yaptıklarıdır. Ve Rab İsa'nın yaptıkları İsa'nın kimliğine bağlıdır. Böylece hayatımızdaki her iyi şeyimizin temeli Rab İsa'dır. Ona hiçbir şey eklenemez. Bir ağaç gibi. Pavlus'un her savunması, her iddiası İsa'nın kimliğine ve yaptıklarına bağlıdır. Biz ağacın yaprakları görüyoruz, davranışlarımızı. Ona dikkat ediyoruz ama Pavlus bize ağaç gövdesine bakın diyor. Özümüz. Şu ana kadar Pavlus sonuçlarına göre söyledi. Ama şimdi mektubun konusunun özüne geldik. İmanımızın temeli, her öğretiş, her emir, her bereket bu kaynaktan akmaktadır. İsa Mesih. Ve gelecek ayetlerde bir şiire benziyor. Pavlus İsa'nın kimliğini, pozisyonu, onun rolünü ve yaptıklarını özetliyor. Pavlus İsa'ya anlatmaya başlıyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur, İsa. Görünmez Tanrı'nın görünümü deyince, İsa Mesih Tanrı'dır diyor. Ve bütün diğer kişilerden ve her şeyden daha fazla, yani en üstünü olduğunu ilan ediyor. Birçok şey Tanrı'dan bahsediyor ama Tanrı'ya anlatıyor. Örnek vereceğim. Kutsal kitaplar var. Bunlar Rab Tanrı hakkında yazılır. Onu anlatıyorlar. Peygamberler var. Sen en sevdiğin peygamber kim? Daniel mi? Tamam, sen Daniel peygamber olacaksın. Tamam, onu al. Tamam, peygamberler var. Onlar Tanrı'nın sözlerini ve buyruklarını veriyorlar. Ama Tanrı değiller. Melekler var. Tanrı'nın mesajlarını veriyorlar melekler. Önemli, iyi. Ama sen Tanrı mısın? Hayır, Tanrı değiller. Yasa var. Bir kutsal kitap daha almak istiyorum. Çünkü yasa da burada bulundu. Tutabilir. Sadece tutuyorsunuz. Tamam mı? Yasa var. Tanrı'nın isteklerini anlatıyorlar yasa. Azizler var. Bir aziz olabilir misin? Tamam, bir aziz var. Tanrı'ya yaklaşıp ona benzemeye başlıyorlar. Yani güzel kişiler. Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ama Tanrı değil. Sadece tek Tanrı var. Ve Rab İsa bir yerde olursa Tanrı var. Çünkü Rab İsa Mesih Tanrı'dır. Bunlar iyi ama gerçek olandan daha düşük. Bir İsa ihtiyacım var. Kim gönüllü olmak istiyor? Kimse istemiyor değil mi? Sen İsa Mesih'in yerinde kalkabilirsin. Tamam mı? Tamam. İsa bir yerde olursa Tanrı orada vardı. Çünkü o anda. Ve bu yüzden bir soru soracağım. Tamam mı? Kutsal kitap Tanrı hakkında yazıldı. Bunu istiyor musunuz? Ya da gerçek İsa istiyor musun? Evet, gerçek. Bravo sana. Bunu hayal ettim. Bunu yaptığını. İsa. Evet. Tamam. Peygamberler var. İyiler. Tanrı'nın mesajını veriyorlar. Onu istiyor musun? Ya da İsa istiyor musunuz? Tanrı'dır. Kim istiyorsunuz?
İsa.
Maalesef oturmalısın. Yasa var. Tanrı'nın isteklerini anlatıyor. Nasıl onu hoşnut edebildiğimizi anlatıyor. Bunu istiyor musunuz? Ya da İsa.
İsa.
Dikkat et. Bu çok daha kolay. Çok daha kolay. Tamam mı? Hangisi istiyorsunuz?
İsa.
Bravo. Melekler var. Melekler yani yüce, güçlü. Tanrı'nın varlığında kalkıyorlar. Hangisi istiyorsunuz? Melekler mi, Tanrı mı?
İsa.
Maalesef oturmalısın. Azizler var. Bu insanlar çok güzel, çok iyi bir örnek veriyorlar. Tanrı'ya benziyorlar. Yani yakınlaşıyorlar. Hangisi istiyorsunuz? Benzeyen biri mi? Gerçek olan mı?
İsa.
Oh, phew. Teşekkür ederim. Kalsın. Tanrı kalsın değil mi? biz İsa, gerçek Tanrı istiyoruz. Çünkü İsa Tanrı'ya benzemiyor. Tanrı'dır. İsa Tanrı anlatmıyor. Tanrı'dır. İsa Tanrı'nın isteklerini söylemiyor. Tanrı'dır. Onun isteklerini, Tanrı'nın isteklerini. Tamam mı? Anlatabildim mi? Ne kadar yüce. Ve bu görenebilir Tanrı, Ali abi değil, İsa'nın yerinde kalıyor. Tamam mı? Ama bu görenebilir Tanrı yaratılış olmadan önce vardı. Bu kelime ilk doğan kelime alabilir miyim ekranda? O ayet. Sorun yok. Daha önce oldu. Hatırlamıyorum. İlk doğan diyor. Yani görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. İlk doğan kelime, Grekçe'de prototokos kelimedir. Prototokos. Ne demek? Aynı zamanda hem her şey olmadan önce demek, hem de ilk olduğu için her şeyden daha üstün demek. Yani eski anlaşmasında ilk doğan kişi en üst, kardeşlerden daha önce geldi. İsa, yani doğan biri demiyor, demek istemiyor. Ama her şey olmadan önce geldi, gelen olan demek istiyor. Ve bu yüzden en ystyn dymecystiwr. Rab isa kendi orenji lerine, Johanna nyn kitabinda, beni daha tanamadınma, beni gormuş olan babaya gormuştur diyerek aynı ifadeyi tekrarladı. Eğer Rab İsa'ya görürsen Tanrı'ya gördün demektir. Çünkü ikisi birdir. Devam edeceğiz. Kalsın. İsa çıkmasın değil mi? Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Pavlus yine söylüyor. Çünkü onların bunu kaçırmasını hiç istemiyor. Bu çok önemli kardeşler. Her şey İsa Mesih'in aşağısında kaldı. Her şey. Yeryüzündeki her şey. Bitkiler, hayvanlar, denizler, ateşler, insanlar, her şey. Aynı zamanda gökyüzündeki her şey, güneş, ay, yıldızlar, uzay, yani aliens, uzaylılar olursa onlar da onun altın aşağısında kaldı. Her şey İsa Mesih'in aşağısında kaldı. Görünen her şey, uluslar ve egemenlikler, ordular ve halklar, görünmeyen her şey, ruhlar ve melekler ve burada Pavlus özellikle tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar diye açıklıyor. Neden? Bunlar meleklerin seviyeleri oldu. Yani bazı en üst melekler tahtlar dediler. Daha az egemenlikler. Yani şöyle. Bunlarla meleklerin seviyelerini anlatmak istiyor. Çünkü Kolose'deki birçok felsefeye göre İsa sadece bir melek olmuştu. Ama Pavlos bunu hiç katılmıyor. Açıkçası İsa bütün yaratılışın yaratıcısıdır diyor. Ve onlar her melek ona aittir. Devam ediyor. Aynı noktası vurguluyor. Her şeyden önce var olan O'dur. Her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Yani üste veriyor. Yüce, daha yüce söylüyor Pavlos. İsa o kadar güzel. Üstelik bütün yaratılış O'na bağlı bulunmaktadır. Gelecek ayet. Evet, her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Yani her şey, tüm yaratılış İsa'nın elindedir. İsa her şeyi sürekli güç veriyor ve devam ettiriyor. İsa bir şey sürdürmezse o şeyin varlığına son verildi. Yani şöyle, İsa bunu al, yani taşıyor. Taşınmaya devam ederse, devam ediyor. Bırakırsa, yok oldu. Sürekli bunu yapıyor. Pavlus tekrar ve tekrar bu iki noktaya vurguluyor. İsa Mesih Tanrı'dır ve bütün herkesten ve her şeyden en üstündür. Ve şimdi Pavlus büyük soruyu cevaplamaktadır. Oh, İsa tekrar oluyor. Tamam, büyük soruya geldik. Bana ne? Bunu benimle ne ilgisi var? Önemi var mı? Pavlus köprü kuracak. İsa'nın üstünlüğünü bize hayatımıza bağlayacak birlikte. Bedenin yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun onda bulunmasına uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Ve şimdi sona geliyoruz. İsa kendi kilise için, yani kendi halkı için bütün gücünü, bütün bilgeliğini, sahip olduğu her şeyi tümüyle kullandı bizim için. Bu üstünlüğünü bizim için kullanıldı. Yaşam kilisesi için, Kolosseli kilisesi için, bütün dünyadaki Tanrı'nın seçilen halkı için kullanıldı. Yerdeki ve gökteki her şey kendisiyle barıştırmaya razı olduğu için İsa'nın kanı yeterlidir. O kadar üstüdür, yeterli ki ona hiçbir şey eklenemez. Nasıl yaptı İsa? Çarmıhta akıtılan kanı neden gerekiyordu? Pavlus iki sorun olduğunu belirtiyor. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanla düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Yabancı ve düşmandınız. Yani Tanrı vardı. Ama ben ondan bir yabancı oldum. Ben ona yaklaşmaya çalışsaydım, bana yargılayarak beni yok edecekti. Ben ona yaklaşamadım. Hem de ben onun düşmanımdır. Benim düşüncelerimde. Bu yüzden ona yaklaşmaya hiç istemedim. Yani uzak kalmak istedim. O zaman iki soru var ve ben bir şey yapamadım. Yapacak bir şey yok. Ben hiç ilgilenmek istemedim. Hem de istersem bile yok edileceğim. Bu yüzden Tanrı. Gelecek ayet. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedenin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Ben buradaydım, oraya gidemedim. Bu yüzden İsa yaklaştı. İsa inip geldi bize. Birinci sorunumuzu çözüldü. Hem de öz bedeniyle Tanrı'nın kutsallığını, lekesizliğini ve kusursuzluğunu bize gösterdi. Biz ondan nasıl nefret edebiliriz artık? Bak, bu Tanrı ne kadar güzel, ne kadar harika, bizi ne kadar seviyor. Biz ondan nasıl nefret edebiliriz artık? Bu Tanrı bizim için her şeyi, her üstünlüğü vermek için hazırdı. Çarmıha gitmeye hazırdı. Bizim için ölmeye hazırdı. Onu nasıl sevemeyiz? Sevmek istiyorum artık. Ve ona gelebilirim çünkü o bana geldi. Kolosseliler bu müjdeyi öğrenip iman ettiler. Onların bütün imanı İsa'daydı. Yani tuttular. Bırakma dediler. Bırakmayacağım. Ona tutundular. Ve Pavlus onlara sormak istiyor. Başka bir şey tutanacak mısınız? Ona bir şey ekleyebilir misiniz? Oh, belki yasaya geri gideceğim. Yok! Tutacağım. Belki meleklere öveceğim. Yok! Daha üstün. Belki azizlere izleyeceğim. Yok! Tutacağım! İsa Mesih o kadar iyi ki, o kadar üstündü ki, onu tutacağım, hiç bırakmayacağım. Bu umut İsa'da ve ona hiçbir şey eklenemez. Değil mi? Umudunuz iyi. Eylemlerle, hareketlerimizle ve iyi davranışlarımızla olamaz. Bunlar İsa aracılığıyla gerçekleşiyor zaten. Umudunuz insanın gücünde, bilgilerinde, hislerinde olmaz. Bunlar İsa tarafından zaten sağlandı. Umudunuz azizlerde, meleklerde, ruhlarda, peygamberlerde, yasada olmaz. Bunlardan daha üstün İsa'dır ve hepsi İsa'nın elindedir. İsa kurtuluşumuz için her şey yaptı ve Pavlus bu açıklamayı ile şöyle bitiriyor. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan imanda temelenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkar oldum. Pavlus sanki onlara sormak istedi ki, neden herhangi bir kişi İsa'ya bir şey eklemek ister ki? Yeter ki ona hiçbir şey eklenemez. Ve cevap olarak biz birlikte Rabbin sofrasını paylaşacağız. Teşekkür ederim abi. Öyle yapmak istiyorum. 3-4 dakikalık bir sessiz zamanımız olacak.